İkinci ayrım.
Ah, o aptal çocuk halimle o zaman ne yapardım bilmiyorum. Ayak sesleri gittikçe yaklaştı. Mum ışığı yukarıya doğru titreyerek yayıldı. Titreyerek kapının kolunu tuttum. Bu gelen sen miydin? Evet, sendin sevgilim. Ama yalnız değildin. Alçak sesli, gıdıklanır gibi bir gülümseme duydum. Bir ipek elbisenin hışırtısını ve senin usulcacık sesini eve bir kadınla birlikte gelmiştin. O gece nasıl hayatta kalabildiğimi bilmiyorum. Ertesi sabah saat 8'de beni İnsbruck'e sürüklediler. Daha fazla direnecek gücüm kalmamıştı. Çocuğum dün gece öldü. Gerçekten yaşamaya devam etmek zorundaysam artık yine yalnız olacağım. Yarın yabancı, siyah kıyafetler içindeki kaba adamlar gelecekler ve bir tabut getirecekler. Benim zavallı, benim biricik yavrumu içine koyacaklar. Belki arkadaşlar da gelir ve çelenkler getirirler. Ama bir tabutun üstündeki çiçekler neye yarar ki? Beni teselli edecekler ve bazı laflar söyleyecekler. Laflar, laflar. Ama bunların bana ne faydası olabilir ki? Biliyorum. Sonra tekrar yalnız kalmak zorunda olacağım. Ve insanlar arasında yalnız olmaktan daha korkunç bir şey olamaz. Bunu o zamanlar tecrübe ettim. Innsbruck'te sonsuz gibi geçen 2 yılda, 16 yaşımdan 18 yaşıma kadar geçen yıllarda, ailemin içinde bir tutsak, aykırı biri gibi yaşadığım o yıllarda. Epey sessiz, ağzı var dili yok bir adam olan üvey babam bana karşı iyiydi. Annem bilmeden yapılmış bir haksızlığın kefaretini ödüyormuşçasına bütün isteklerimi yerine getirmeye hazır gözüküyordu. Genç insanlar benimle ilgileniyorlardı ama ben tutkulu bir karşı koymayla hepsini reddediyordum. Senden uzakta mutlu olmak, memnuniyet içindeki yaşamak istemiyordum. Kendimi kendime işkence ettiğim ve yalnızlıkla dolu karanlık bir dünyaya gömmüştüm. Bana aldıkları yeni renkli elbiseleri giymiyor, konserlere, tiyatrolara ya da neşeli arkadaşlarla gezintilere gitmeyi reddediyordum. Hatta sokağa adım bile atmıyordum. 2 yıl yaşadığım o küçük şehrin 10 sokağını bile bilmediğime inanır mısın sevgilim? Yas tutuyordum ve yas tutmak istiyordum. Seni görmememden sorumlu tuttuğum her türlü yoksunluk beni mest ediyordu. Ve bir de sadece sende yaşamaya dair tutkumun hiçbir şey tarafından avutulmasını istemiyordum. Saatlerce, günlerce evde yalnız başıma oturuyor ve seni düşünmekten başka hiçbir şey yapmıyordum. Yüzlerce küçük anıyı, her rastlaşmayı, her bekleyişi tekrar ve tekrar, tekrar ve tekrar kafamda canlandırıyor. Bu küçük anları tiyatro gibi kendi kendime oynuyordum. Ve bu yüzden bir zamanlara dair her bir saniyeyi kendime tekrarlayıp durduğum için bütün çocukluğum da öyle yakıcı bir hatıra olarak kaldı ki o geçen yılların her bir dakikasını sanki daha dün kanımda dolaşmış gibi sıcak ve coşkulu hissediyordum. O zamanlar sadece sende yaşıyordum. Bütün kitaplarını satın aldım. Adın gazeteye çıktığı gün bir bayram günü gibi oluyordu. Kitaplarındaki her satırı ezbere tekrarlayabildiğime, onları o kadar çok okuduğuma inanır mısın? Biri geceleri beni uykumdan uyandırsa ve senin satırlarından rastgele bir yeri okumaya başlasa, bugün bile, 13 yıl sonra bugün bile sanki rüyadaymışım gibi kaldığı yerden devam edebilirim. Senin her bir sözcüğün benim için İncil ve dua gibiydi. Bütün dünya sadece seninle ilişkili olduğu sürece var oluyordu. Viyana gazetelerindeki konserleri, premierleri sadece senin onlardan hangisiyle ilgilenmek isteyeceğini düşünerek okuyordum. Ve akşam olduğunda sana uzaktan eşlik ediyordum. Şimdi salona giriyor, şimdi yerine oturuyor. Seni sadece bir kere bir konserde gördüğümden bunu 1000 defa hayal ettim. Ama tüm bunları neden anlatıyorum ki? Bu gözü dönmüş, kendi kendini çileden çıkartan, terk edilmiş bir çocuğun böylesi trajik umutsuzluk içindeki saplantısını, bunları hiç fark etmemiş, bunları hiç bilmemiş birine neden anlatıyorum ki? Peki o zamanlar gerçekten de hala bir çocuk muydum ki? 17 olmuştum, 18 olmuştum. Genç insanlar sokakta bana bakmaya başlamışlardı. Ama beni sadece sinirlendiriyorlardı. Zira bırak senden başka biriyle aşk yaşamak, başkasıyla sadece bir aşk oyunu oynama düşüncesi bile benim için öylesine izah edilemez, öylesine yabancıydı ki bunlara teşebbüs bile bana suç işlemek gibi geliyordu. Sana olan tutkum hep aynı kaldı. Sadece vücudumla, uyanan duygularımla birlikte değişti. Daha ateşli, daha bedensel, kadınsı oldu. Ve anlaşılmaz, cahilce arzularıyla o çocuğun, bir zamanlar senin kapını çalan çocuğun hissedemeyeceği biçimde tek düşüncem şu olmuştu artık. kendimi sana hediye etmek, kendimi sana vermek. Etrafımdaki insanlar mahcup biri olduğumu zannediyorlar. Beni çekingen biri olarak görüyorlardı. Sırrımı inatçılıkla içimde tutuyordum. Ama içimde demir gibi bir irade boy veriyordu. Tüm düşüncelerim ve çabalarım tek bir yöne odaklanmıştı. Viyana'ya dönmek, sana dönmek. Ve başkalarına ne kadar manasızca, ne kadar kavranamaz görünse de irademi zorlayarak becerdim bunu. Üvey babam varlıklı biriydi. Beni kendi öz çocuğuymuşum gibi görüyordu. Ama ben amansız bir dik kafalılıkla kendi paramı kazanmak arzumu dayatıp durdum. Ve sonunda amacıma ulaştım. Büyük bir konfeksiyon mağazasında iş bularak bir akrabanın yanına Viyana'ya geldim. Sisli bir sonbahar akşamı sonunda. Viyana'ya vardığımda ilk gittiğim yerin neresi olduğunu söylememe gerek var mı sana? Bavulumu garda bıraktım. Kendimi bir tramvaya attım. Ne kadar da yavaş gidiyor gibi gelmişti bana. Her durak sinirimi bozuyordu ve evin önüne koştum. Pencerelerinde ışık vardı. Kalbim çarpmaya başladı. Bana gayet yabancı gelen, gayet manasızca uğuldayıp duran şehir ancak o zaman yaşamaya başladı. Ben ancak o zaman tekrar yaşamaya başladım. Senin yakınında olduğumu hissedince senin sonsuz rüyamın. Seninle benim parıldayarak yukarıya doğru bakan bakışlarım arasında şimdi sadece pencerenin incecik, aydınlık camı varken aslında senin zihninde vadiler, dağlar ve nehirler kadar uzakta olduğumun tabii ki farkında değildim. Sadece yukarıya bakıp duruyordum. Orada ışık vardı. Orada ev vardı. Orada sen vardın. Orada dünyam vardı. 2 yıldır bu anı hayal etmiştim. O an şimdi bana hediye ediliyordu. O uzun, yumuşak, puslu akşam boyunca pencerelerinin önünde durdum. Işıklar sönene kadar. Ancak ondan sonra kalacağım yeri aradım. Sonra her akşam evinin önünde dikilip durdum. Saat 6'ya kadar mağazada işteydim. Zor, yorucu bir işti. Ama seviyordum zira. O tantana kendi huysuzluğumun acısını daha az duymama yol açıyordu. O demir kepenkler arkamdan gürültüyle iner inmez doğrudan doğruya sevgili hedefime koşuyordum. Seni bir kerecik görmek, sana bir kerecik rastlamak tek arzumdu. Bir kerecik daha, uzaktan da olsa yüzündeki bakışı kucaklayabilmek. Yaklaşık bir hafta sonra nihayet oldu. Sana rastladım. Hem de hiç beklemediğim bir anda. Ben yukarıyı senin pencereni gözetlerken sokağın karşı tarafından geliverdim. Ve birden yine o 13 yaşındaki çocuk oldum. Yanaklarımın kıpkırmızı kesildiğini hissediyordum. Gözlerini hissetmeye duyduğum özlem dürtüsünün aksine istemsizce başımı eğip kovalanıyormuşçasına şimşek gibi koşarak yanından geçtim. Sonradan bu okullu kızlara yakışır bir mahcubiyetle kaçıp gidişimden utandım. Zira artık arzumu net biçimde biliyordum. Seninle karşılaşmak istiyordum. Seni arıyordum. Özlemle geçip giden onca yıldan sonra senin tarafından tanınmak istiyordum. Senin tarafından hesaba katılmak istiyordum. Senin tarafından sevilmek istiyordum. Ama sen beni uzun zaman fark etmedin. Her akşam hatta kar fırtınasında ve can acıtan kesici Viyana rüzgarında bile sokağında dikilmeme rağmen. Çoğunlukla saatlerce boşu boşuna bekliyordum. Sonunda evden çıktığında genellikle yanında tanıdıkların oluyordu. Seni 2 kere de kadınlarla birlikte gördüm. Ve artık yetişkinliğimi hissediyordum. Yabancı bir kadını kendinden emin biçimde senin kolunda giderken gördüğümde duyduğum o ani kalp çarpıntısından sana olan duygularımda ruhumu tam ortasından paramparça eden yeni başka bir şey hissediyordum. Şaşırmamıştım. Bu bitmek bilmeyen kadın ziyaretçilerine çocukluk günlerimden aşinaydım. Ama bu şimdi bir tür bedensel bir acı veriyordu bana. Bir başkasıyla yaşadığın bu aleni, bu cinsel samimiyete karşı hem düşmanca hem de aynı şeyi talep etmeyle dolu bir gerginlik duyuyordum. Bir gün o zamanlar sahip olduğum ve muhtemelen hala da taşıdığım çocukça gururla evinden uzak durdum. Ama inatçılığın ve karşı koyuşun o boş akşamı ne kadar da korkunçtu. Sonraki akşam burnum sürtülmüş halde bir kez daha evinin önünde beklemedeyim. Tıpkı bütün kaderim boyunca senin kapalı hayatının önünde dikilip durduğum gibi. Ve sonunda bir akşam beni fark ettin. Geldiğini daha uzaktan görmüştüm. Ve senden kaçmamak için tüm irademi topladım. Boşaltılan bir arabanın sokağı daraltması ve illaki yanımdan geçmek zorunda kalman talihin arzusuydu. Dalgın bakışların istemsizce bana değdi. Benim dikkatli bakışlarımla karşılaşır karşılaşmaz beni, çocuğu, ilk defa bir kadın, bir aşık gibi uyandıran, anımsamak nasıl da korkutmuştu beni. O kadınlara yönelik bakışın, o sevgi dolu, kucaklayıcı ve aynı zamanda soyucu, o sarıp sarmalayıcı ve anında hapsedici bakış haline geldi. Bu bakışlar bir iki saniye boyunca senden alamadığım ve almak da istemediğim benim bakışlarımı kavradı. Sonra yanımdan geçip gittin. Kalbim çarpıyordu. İstemsizce adımlarımı yavaşlatmak zorunda kaldım. Ve zapt edemediğim bir merakla dönüp arkama baktığımda senin durduğunu ve bana baktığını gördüm. Ve beni meraklı bir ilgiyle gözleyiş tarzından hemen anladım. Beni tanımamıştın. O zaman hiç, asla, asla beni tanımadın. O saniye duyduğum hayal kırıklığını sana nasıl anlatabilirim sevgilim? O zaman senin tarafından tanınmamayı tüm bir hayat boyunca yaşayacağım ve bununla öleceğim bu kaderi kabul ettiğim ilk andı. Tanınmamış olmak. Senin tarafından hala da tanınmamış olmak. Sana bu hayal kırıklığını nasıl anlatabilirim? Zira bak, her anında seni düşündüğüm ve Viyana'daki ilk yeniden karşılaşmamızı gözümde canlandırmaktan başka hiçbir şey yapmadığım Innsbruck'te geçen o 2 yıl boyunca o anki ruh halime göre en mutlu mesut ihtimallerle birlikte en kötülerini de hayal etmiştim. Her şey tabiri caizse hayal edilmişti. Karanlık anlarımda beni geriye çevireceğini kurmuştum kafamda. Çok bayağı, çok çirkin, çok yılışık olduğum için beni aşağılayacağını, senin her türlü hoşnutsuzluğunu, soğukluğunu, kayıtsızlığını, hepsini tutkulu hayallerin içinde yaşamıştım. Ama bunu, tam olarak bunu, ruhumun en karanlık hallerinde, değersizliğimin bildiğim en son noktasında bile düşünmeye cesaret edememiştim. Bu, en korkunç şeyi, varlığımı kesinlikle fark etmemiş olmanı. Bugün anlıyorum. Evet, bana bunu anlamayı sen öğrettin. Bir kızın, bir kadının yüzü, bir erkek için inanılmaz derecede değişken. Çünkü o yüz kah bir tutkunun, kah çocukça bir halin, kah bir yorgunluğun aynası çoğunlukla. Ve tıpkı bir görüntünün aynada çabucak kayboluşu gibi bir erkek de bir kadının simasını kolayca kaybedebilir. Çünkü gölgelerle ve ışıklarla birlikte yaşlanma da o yüzün içinde yol alır. Çünkü kıyafetler onu bir andan diğerine farklı farklı çevreler. Kaderlerine boyun eğenler ancak onlar tam olarak gerçeği bilenlerdir. Ama ben o zamanların genç kızı senin unutkanlığını daha kavrayamıyordum. Zira seninle ölçüsüzce durup dinlenmeden ilgilenmem dolayısıyla senin de beni sık sık düşünmek zorunda olduğun ve beni beklediğin gibi bir sanrıya kapılmıştım. Senin için bir hiç olduğumu, bana dair tek bir hatıranın seni hafifçe bile etkilemediğini bilseydim nasıl nefes alabilirdim ki? Ve senin içindeki hiçbir şeyin artık beni tanımadığını, senin hayatından benimkine bir örümcek ağının ipliği kadar bile bir hatıranın ulaşmadığını gösteren, aklımı başıma getiren o bakışın gerçekliğe ilk düşüşüm, kaderimin içime ilk kez doğuşuydu. O zaman beni tanımadın ve bakışların ancak 2 gün sonra yeni bir rastlaşmamızda belli bir samimiyetle beni kuşattığında, o noktada da beni yine seni seven ve seni uyandırdığın kişi olarak değil, daha ziyade 2 gün önce aynı yerde denk geldiğin 18 yaşındaki güzel bir genç kızdan başkası olarak tanımıyordun. Bana dostça bir şaşkınlıkla baktın. Hafif bir gülümseme dudaklarını kapladı. Bir kez daha yanımdan geçip gittin ve bir kez daha adımların hemencik yavaşladı. Titriyordum. İçimden sevinç çığlıkları atıyordum. Dua ediyordum. Benimle konuşacaktın. Senin için ilk defa canlı olduğumu hissediyordum. Ben de adımlarımı yavaşlattım. Senden kaçmadım ve birden arkamı dönmeden seni arkamda hissettim. Artık ilk defa o canım sesinin bana seslenişini duyacağımı biliyordum. Beklenti nasıl da felç ediciydi. Artık durmak zorunda olmaktan korkuyordum. Kalbim öyle çarpıyordu ki derken yanıma geçtin. Sanki uzun zamandır yakın arkadaşmışız gibi o hafif, neşeli tarzında konuştun benimle. Benim farkımda bile değildin. Hayatıma dair hiçbir şeyin farkında bile değildin. Öylesine büyüleyici bir rahatlıkla konuştun ki cevap vermeyi bile becerdim. Bütün sokağı beraberce yürüdük. Sonra bana birlikte yemek yiyip yiyemeyeceğimizi sordun. Evet dedim. Sana hayır demeye nasıl cüret edebilirdim ki? Küçük bir restoranda birlikte yemek yedik. Nerede olduğunu hatırlıyor musun? Ah hayır. Senin için buna benzer başka akşamlardan farksızdı. Zira ben kimdim ki senin için? Yüzlerce kişiden biri. Sonsuzca uzayan bir zincirde bir macera. Bana dair ne hatırlayacaksın ki? Sana yakın olduğum için, bana söylediklerini dinliyor olduğum için sonsuz mutlu olduğumdan az konuşmuştum. O anın tek bir saniyesini bile bir soruyla, aptalca bir sözcükle heba etmek istemiyordum. tutku dolu, derin saygımı nasıl tamamıyla hak ettiğini, ne kadar kibar, ne kadar rahat, ne kadar ince düşünceli olduğunu, hiçbir şekilde sırnaşmadığını, hiçbir şekilde yakınlaşmak için aceleci pohpohlamalara girişmediğini, o saatler dolayısıyla sana duyduğum minneti asla unutamam. Daha ilk andan itibaren o güvenilir bir arkadaşça içtenlik sergilemiştin ki, bütün iradem ve varlığımla çoktan senin olmasaydın bile beni kazanırdın. Ah, 5 yıllık çocukça beklentimi hayal kırıklığına uğratmamakla nasıl devasa bir şey gerçekleştirdiğini tabii ki bilmiyorsun. Geç olmuştu. Kalktık. Restoranın kapısında acelem olup olmadığını, daha vaktim olup olmadığını sordu. Sana hazır olduğumu nasıl da ağzımdan kaçırmamayı becerdim. Daha vaktim olduğunu söyledim. Sonra hafif bir çekingenliği hızla atlatarak sohbet etmek için biraz sana gelmek isteyip istemeyeceğimi sordum. Seve seve dedim. Tamamen duygularımın doğallığıyla ve benim kabulümdeki hızdan nahoş veya neşeli biçimde de olsa etkilendiğini ama her durumda bariz biçimde şaşırdığını fark ettim hemen. Bugün tabii ki o şaşkınlığını anlıyorum. Kendini verme isteği ne kadar şiddetli de olsa bu hazır olma durumunu inkar etme, yalandan bir korku uydurma veya öncelikle dokunaklı ricalar, yalanlar, yeminler ve vaatler aracılığıyla bastırılacak bir infiale çevirme halinin kadınlarda alışıldık bir şey olduğunu biliyorum. Belki de sadece aşkın profesyonellerinin, fahişelerin ya da tamamen naif, tamamen yeni yetme çocukların böyle bir daveti, böylesi bütünüyle şen şakrak bir sesle yanıtlayacağını da biliyorum. Ama bende olan ve sen bunu nasıl sezebilirdin ki? Sadece söze dökülmüş arzuydu. Tek tek birikmiş binlerce günün özleminin serbest kalmasıydı. Ama her durumda şaşırmıştım. Seni ilgilendirmeye başlamıştım. Yürürken konuşmalarımız esnasında bir şekilde hayrete düşerek yan taraftan beni süzdüğünü hissettim. Hislerin, insani her konuda öylesi büyüleyici biçimde kendinden emin hislerin, alışılmadık bir şeylerin kokusunu almıştı derhal. Bu güzel, uysal kızdaki sırrın kokusunu. İçindeki meraklı uyanmıştı ve dolambaçlı bir iz arayıp duran sorularının tarzından bu sırrı nasıl da el yordamıyla bulmak istediğinin farkına varmıştım. Ama seni kaçamak cevaplarla savuşturdum. Sana sırrımı vermektense aptal gözükmeyi tercih ederdim. Senin evine çıktık. Sana o koridorun, o merdivenlerin benim için ne anlama geldiklerini, nasıl bir baş dönmesi verdiklerini, nasıl bir afallama yarattıklarını, nasıl da çıldırtıcı, acı verici, neredeyse ölümcül bir mutluluk olduğunu anlayamayacağımı söylersem beni bağışla sevgilim. Şimdi bile gözyaşları dökmeden düşünemiyorum o anı. Ve artık gözyaşım da kalmadı. Ama sadece şunu hissetmeye çalış. Oradaki her nesneye sanki tutkum nüfuz etmişti. Her biri çocukluğumun, özlemimin birer sembolüydü. Önünde binlerce kez seni beklediğim kapı, daima adımlarına kulak kabarttığım ve seni ilk kez gördüğüm merdiven, tüm ruhumla baktığım gözetleme deliği, bir kere üzerine diz çöküp oturduğum paspas, beni her zaman yattığım pusumdan zıplatıveren kilitte dönen anahtarın sesi. Bütün çocukluğum, bütün tutkum bu birkaç metrelik mekana sığışmıştı. Burada bütün hayatım vardı ve şimdi bir fırtına gibi üstüme çöküyordu. Çünkü her şey gerçekleşmişti. Ve ben seninle yürüyordum. Ben seninle. Senin bizim evimize. Düşün ki kulağa banal geliyor ama başka nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Kapına gelinceye kadar her türlü gerçeklik, bunaltıcı gündelik dünya bir ömür boyu sürmüştü. Ve tam da orada bir çocuğun büyülü krallığı başlıyordu. Aladdin'in krallığı. Düşün ki şimdi sendeleyerek girdiğim bu kapıya binlerce kez yanan gözlerle bakmıştım. Üzerime çullanan o dakikanın hayatımdan neler alıp götürdüğünü tahmin edebilirsin. Ama sadece tahmin edebilirsin. Asla tam olarak bilemezsin canım sevgilim. O zaman bütün gece sende kaldım. Daha önce hiçbir erkeğin bana dokunmadığını, hiçbirinin vücudumu hissetmediğini veya görmediğini sezmedim. Ama bunu nasıl sezebilirdin ki sevgilim? Zira sana karşı hiç karşı koymadım. Utanma duygusunun bütün tereddütlerini bastırdım. Sırf kuşkusuz seni korkutacak olan aşkıma dair sırrımı çözememen için. Zira sen sadece kolay olanı, zahmetsizce olanı, hafif olanı seversin. Bir kadere müdahale etmekten korkarsın. Kendini saçıp savurmayı istersin. Kendini herkese, bütün dünyaya ve kurban da istemezsin. Şimdi sana kendimi bakire olarak verdiğimi söylersem, yalvarırım beni yanlış anlama sevgilim. Elbette seni suçlamıyorum. Beni sen ayartmadın, baştan çıkarmadın, bana yalan söylemedin. Ben kendim seni zorladım. Kendimi koynuna attım. Kendimi kaderime attım. Asla, seni asla suçlamayacağım. Hayır, ama sana hep müteşekkir kalacağım. Zira o gece benim için ne kadar da zengin, zevkten nasıl da ışıl ışıl, sonsuz mutluluktan nasıl da uçarcasınaydı. Karanlıkta gözlerimi açtığımda ve seni yanımda hissettiğimde yıldızların tepemde olmayışını yadırgadım. Gökyüzünü öylesine çok hissediyordum. Hayır, hiçbir zaman pişman olmadım. O anlardan ötürü hiçbir zaman pişman olmadım. Hala aklımda, sen uyuduğunda, senin nefesini duyduğumda, senin vücudunu hissettiğimde ve kendimi sana o kadar yakın bulduğumda karanlıkta mutluluktan ağlamıştım. Sabah erken saatte gitmek için ısrar ettim. Mağazada olmam gerekiyordu. Ve uşağın gelmeden gitmek de istiyordum zaten. Beni görmemeliydi. Giyinip senin önünde dikilirken beni kollarına aldın. Uzun uzun baktın. İçine yayılan karanlık ve uzak bir hatıra mı vardı? Yoksa tam da o an olduğum gibi güzel, mutlu mu gözükmüştüm gözüne? Sonra beni dudaklarımdan öptün. Kendimi yavaşça toparladım ve gitmek istedim. O sırada sordun. Yanına birkaç çiçek almak istemez misin? Kabul ettim. Yazı masasının üstündeki mavi kristal vazodan 4 tane beyaz gül aldım. Onları günlerce öpüp durdum. Daha önceden bir başka akşam için sözleşmiştik. Geldim ve yine harikaydı. Bana 3. bir gece daha hediye ettin. Sonra seyahate çıkman gerektiğini söyledin. O yolculuklardan, çocukluğumdan beri nasıl da nefret ediyordum. Döner dönmez bana haber edeceğine söz verdin. Sana bir posta kutusu numarası verdim. Adımı söylemek istemiyordum. Sırrımı koruyordum. Veda ederken bana yine birkaç gül verdin veda yerine. 2 ay boyunca her gün sorup durdum. Ama hayır, bekleyişin, çaresizliğin o cehennem azabını sana neden anlatayım ki? Seni suçlamıyorum. Seni olduğun gibi seviyorum. Sıcak ve unutkan, kendini veren ve sadakatsiz. Seni böyle seviyorum. Tam böyle. Daima ola geldiğin ve şimdi de hala olduğun gibi. Çoktan dönmüştün. Pencerelerinde yanan ışıklardan görmüştüm bunu ve bana yazmamıştın. Son saatlerimde senden tek satır yok elimde. Hayatımı verdiğim senden tek satır bile. Bekledim. Çaresizlik içindeki biri gibi bekledim. Ama beni çağırmadın. Bana tek satır yazmadın. Tek satır bile. Çocuğum dün öldü. Senin de çocuğundu. Senin de çocuğundu sevgilim. O 3 geceden birinin çocuğu. Yemin ederim. Ve insan ölümün gölgesindeyken yalan söylemez. O bizim çocuğumuzdu. Sana yemin ederim. Zira sana kendimi verdiğim o saatlerden, onun vücudumdan çıkarıldığı ana kadar başka hiçbir erkek bana el sürmedi. Senin dokunuşlarınla kendimi kutsamıştım. Benim için her şey olan seninle hayatıma şöyle bir dokunup geçen başkaları arasında kendimi nasıl paylaştırabilirdim? O bizim çocuğumuzdu sevgilim. Benim her şeyin farkında olan aşkımın ve senin aldırmaz, savurgan, neredeyse bilinçsiz sevecenliğinin bizim çocuğumuzdu, bizim oğlumuzdu, bizim biricik oğlumuzdu. Ama şimdi soruyorsun, muhtemelen korkarak, muhtemelen yalnızca şaşkınlıkla. Şimdi soruyorsun canım sevgilim, bu çocuğu neden bunca yıldır senden sakladığımı ve ancak bugün ondan söz ettiğimi. O şurada, karanlıklar içinde uyurken, hep uyuyacakken, çoktan gitmeye hazır yatarken ve asla dönmeyecekken. Asla. Peki sana bunu nasıl söyleyebilirdim ki? Bana, bir yabancıya, 3 geceyi fazlasıyla can atarak kabul etmiş, sana hiç direnmeden, arzuyla kendini açmış birine asla inanmazdın. Gel geç bir rastlaşmadaki isimsiz birinin, sadakatsiz biri olan sana sadık kaldığına asla inanmazdın. Bu çocuğu hiç kuşku duymadan kendi çocuğun olarak tanımazdın. Sözlerim sana böyle bir ihtimalin olabileceğini düşündürse bile benim sana, senin gibi varlıklı birine, bilinmeyen bir anın çocuğunu yamamaya çalıştığıma dair gizli şüpheyi asla üzerinden atamazdın. Benden kuşkulanırdın. Seninle aramızda gezinip duran, utanç verici bir güvensizliğin gölgesi. Böyle bir gölge kalırdı. Bunu istemedim. Ötesinde seni tanıyorum. Seni... Senin kendini tanıdığından daha iyi tanıyorum. Biliyorum, aniden baba olmak, aniden bir kaderden sorumlu birisi haline gelmek senin için, senin gibi aşkta umursamazlığı, hafifliği, oyunbazlığı seven biri için acı verici olurdu. Sen ancak özgürlükte nefes alabilensen, kendini bir biçimde bana bağlı hissederdin. Benden, evet, hep tetikte duran iradene rağmen bunu yapardım biliyorum, benden bu bağlılık hali yüzünden nefret ederdin. Belki sadece saatlerce, belki geçip gidiveren dakikalar boyunca senin için bıktırıcı olurdum. senin için nefret edilesi biri olurdum. Oysa ben mağrurluğumla senin beni bir yaşam boyu hiç tasalanmadan düşünmeni istedim. Sana en ufak bir yük olmaktansa her şeyi kendim üstlenmeyi tercih ettim. Ve tüm kadınlar arasında sevgiyle, şükranla düşündüğün tek ben olayım istedim. Ama elbette beni hiç düşünmedin, beni unuttun. Seni suçlamıyorum canım sevgilim. Hayır, seni suçlamıyorum. Beni affet. Şayet zaman zaman kalemimden bir parça sistem akıyorsa beni affet. Çocuğum, çocuğumuz şurada. Titreyen mumların altında ölü olarak yatıyor. Tanrı'ya karşı yumruklarımı sıktım ve ona katil dedim. Duygularım bulanık ve karmakarışık. Yakarışlarımı affet, beni affet. Senin iyi ve kalbinin derinliklerinde yardımsever biri olduğunu tabii ki biliyorum. Sen herkese yardım edersin. Senden rica eden en yabancı biri bile olsa yardım edersin. Ama senin iyiliğin alışılmışın dışında. Herkese açık olduğundan isteyenin ellerine sığdırabileceği kadar alabileceği bir iyilik. Büyük. Senin iyiliğin sonsuz büyüklükte. Ama affet beni, üşengeçte. Akla gelmek istiyor, gelip alınmak istiyor. Biri seni çağırdığında, senden rica ettiğinde yardım edersin. Utançtan yardım edersin, zayıflıktan yardım edersin. Ama zevk aldığın için değil. Sen, bırak sana bunu açıkça söyleyeyim, zor durumda veya acı içinde olan insanları mutlu kardeşine yeğlemiyorsun. Ve senin gibi insanlardan, hatta aralarındaki en iyisinden bile bir şeyler çok zor rica edilir. Bir keresinde daha çocukken kapıdaki gözetleme deliğinden kapını çalan bir dilenciye bir şeyler verdiğini görmüştüm. Daha senden bir şeyler istemeden önce alelacele ve hatta çok fazla şey verdin. Ama bunu ona belli bir korkuyla ve telaşla sunuyordun. Bir an önce gitmesini istiyordun. Sanki gözlerine bakmaktan korkuyor gibiydin. Senin bu huzursuz, mahcup, minnettarlıktan kaçan yardım tarzını hiçbir zaman unutmadım. Ve bu yüzden de sana hiçbir zaman başvurmadım. Elbette biliyorum. Senin çocuğun olduğundan haberdar olmasan da o zamanlar yanımda olurdun. Beni teselli ederdin, bana para verirdin. Bol bol para. Ama daima gizli bir sabırsızlıkla rahatsız edici şeyi kendinden uzaklaştırmak için yapardım bunu. Evet, hatta beni çocuğu aldırmam için ikna da ederdin sanırım. Hepsinden öte korktuğum da buydu. Zira senin istediğin bir şeyi nasıl olur da yapmazdım? Nasıl olur da seni reddedebilirdim? Ama bu çocuk benim için her şeydi. Sendendi. İkinci bir sendin artık. O mutlu, kaygısız elimde tutmayı beceremediğim sen değil. Daha ziyade şöyle sanmıştım. Daimi biçimde bana verilmiş bir sen. Bedenime tutsak olmuş, benim hayatıma bağlanmış sen. Seni nihayet yakalamıştım. Senin, hayatının damarlarımda serpildiğini hissedebiliyordum. Seni yedirip içilebiliyor, seni okşayabiliyor. Ondan sonra ruhum yanıp tutuştuğunda seni öpebiliyordum. Görüyorsun ya sevgilim. Senden bir çocuğum olacağını öğrendiğimde bu yüzden o kadar mesut oldum. Bu yüzden bunu senden sakladım. Zira artık benden daha fazla kaçamayacaktın. Elbette sevgilim. Sadece öyle mutlu mesut aylar yoktu. Önceden düşüncelerimde hissettiğim gibi korku ve azapla dolu, insanların alçaklıklarından tiksinmelerimle dolu geçen anlar da vardı. Hiç kolay geçirmedim o günleri. Son aylarda akrabaların dikkatini çeker ve eve haber verirler diye mağazaya gidemedim. Annemden para rica etmek istemiyordum. Böylece doğuma kadar az sayıdaki ziynet eşyamı satarak kıt kanaat geçindim. Doğumdan bir hafta önce bir çamaşırcı kadın dolaplardan birindeki son birkaç kronumu da çaldı. Dolayısıyla devlete ait bir doğum evine gitmek zorunda kaldım. Çocuk, senin çocuğun orada. Sadece çok yoksulların, toplum dışına itilmişlerin ve unutulmuşların çaresiz kaldıklarında kendilerini attıkları o yerde, orada sefaletin döküntülerinin ortasında doğdu. Orası ölmek için bir yerdi. Yabancı, yabancı. Her şey yabancıydı. Orada yatan bizler birbirimize yabancıydık. Yalnızdık ve her birimiz ötekine karşı nefret doluydu. Sadece benzer ıstıraplardan kaynaklanan sefalet. Bu kloroform ve kan bulutuyla kaplı, çığlıklar ve inlemelerle dolu salona bizi itmişti. Yoksulluğun küçük düşürülmeye, ruhi ve bedeni kepazeliğe dair katlanacağı ne varsa oradaki fahişelerle ve hastalarla birlikteliğimdeki kader ortaklığının yarattığı bir bayağılıkla acı çekerek yaşadım. Genç erkek doktorların ironik bir gülümsemeyle çaresizlik içindeki kişilerin çarşaflarını kaldırıp yalan yanlış bilimsel açıklamalarla insanları elleme saygısızlıklarını, kadın hasta bakıcıların açgözlülüklerini, orada bir insanın utanması bakışlarla çarmıha gerilir ve sözcüklerle kırbaçlanırdı. Adını taşıyan tabela orada sen olarak sadece vardır. Zira yatakta yatan şey sadece titreyen bir et parçasıdır. İkinci ayrımın sonu.